Romalılara mektup 2. bölümdeyiz. 2. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Bu nedenle sen ey yargı yürüten insan, kim olursan ol özrün yoktur. Çünkü başkasını yargılamaya kalkışmakla kendine karşı yargı yürütmektesin. Çünkü yargı yürüten sen aynı şeyleri yapmaktasın. Burada Paulus kötü tutumlarıyla gerçeğe set çeken insanları eleştirmeyi bırakır. Dramatik bir hareketle bir tek kişiye doğrudan doğruya seslenir. Sanki bu kişi Paulus'un Tanrı'nın gerçeğini yalanla değiştiren insanların korkunç günahlarını sıraladığını dinleyip ona hak veriyor. Kendisinin böylelerine benzemediğini düşünerek kendi kendini iyi ahlak sahibi olmakla kutluyordu. Paulus bu kişiye döner. Ona hiç özrünün olmadığı, hiçbir bahanesinin olmadığını kanıtlamaya koyulur. Bu kişi başkalarında yargıladığı günahların aynısını işliyordu, kendisi yapıyordu. Paulus'un seslendiği kişi Yahudi olabilir, ulusların ahlakçı filozoflarından biri ya da onların bağlılarından olabilir. Paulus'un her ikisini de sözünün kapsamı içerisine aldığını düşünmek doğrudur. Çünkü seslendiği kişiye kim olursan ol diyor. Daha sonra Tanrı yargılamasının ilkin Yahudi'ye hem de Yunanlı'ya geleceğini de vurgular. Paulus da İsa Mesih'i tanımadan önce yargı yürüten bir Yahudiydi. Kendisinin doğru bir kişi olduğunu düşünerek kötü işleri için ulusları yargılıyordu ama Şam yolunda İsa Mesih'in yüceliğini görünce kendisinin aynı şeyleri yaptığını anladı. İsa Mesih bir keresinde böyle bir tutumu takınan bir Yahudi'yi anlattığı zaman simgesel bir öykü anlatarak şöyle dedi. Ferisi ayağa kalkıp kendi kendine şöyle dua etti. Ey Tanrı! Öbür insanlara benzemediğim için sana teşekkür ederim. Soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da gümrük vergisi toplayan şu adama benzemediğim için sana şükrederim. Bu din adamı evine aklanmış olarak dönmedi. Çünkü kendini yükselten alçaltılacak, kendini alçaltansa yükseltilecektir dedi. Paulus bu satırları yazarken Yahudi olmayan halklarda erdemli davranışı benimseyen, İkiyüzlülüğü kınayan ve ahlak sorunlarında başkalarına yol gösteren stoacı filozof Seneca ve benzerlerini de düşünüyordu. Senin özrün yoktur diyordu. Başka insanlarda kınadığın şeyleri sen de yapıyorsun. Başkalarına uyguladığın yargılama sana uygulanırsa sen de suçlu çıkarsın. Tanrı'yı tanımalarına karşın onu Tanrı niteliğinde yüceltmedikleri için ulusların özürleri de yoktu. Tıpkı bunun gibi ister Yahudi isterse Yahudi olmasın, başka insanları yargılamaya kalkışanların da özürleri yoktur. Başkalarında gördükleri günahlar kendilerinde de vardır. Aç gözlülük yok muydu onlarda? Düşüncede beliren bu suç bütün insanlarda olduğu gibi kendilerini de iyi ahlak sahibi gösterenlerde yaygın bir günahtır bu. Ruhsal yasaya göre yaşamaya çalışan Paulus bu konuda büyük bir sorunla karşılaştı. Eğer ruhsal yasa göz dikmeyeceksin dememiş olsaydı göz dikmenin kötü bir iş olduğunu bilmeyecektim. Günah buyruk aracılığıyla elverişli ortamı buldu ve içimde göz dikmenin her çeşidini oluşturdu diyor Romalılar 7. bölüm 7-8'de. Onlarda çekememezlik yok muydu? Ferisilik Paulus'ta bulunmuyor muydu? Evet, Paulus Mesih imanlılarını çekemiyordu. Paulus Kral Agripa'nın önünde kendisini savunurken onlara beslediği kini şöyle anlattı. Ben kendim de Nasralı İsa'nın adına karşı çok şeyler yapmam gerektiğini sanmıştım. Nitekim Yeruşalim'de bunu yaptım. Başkahinlerden almış olduğum yetkiyle kutsal yaşamlardan birçoğunu cezaevine kapattım. Üstelik onların öldürülmesi gerekince oyumu da kullandım. Bütün sinagoglarda onları birçok kez cezaya uğrattım. Üstelik onları sövmeye zorladım. Öfkeden öylesine deliye dönmüştüm ki saldırımı dış kentlere dek uzattım. Şimdi Paulus bilmeyerek Tanrı'yı çekemeyenler arasına girdi. Daha önce Rabbimiz Mesih İsa'ya sövmeme, saldırıda bulunmama, onu aşağı görmeme karşın bugün bana merhamet edildi diyor Paulus. Çünkü her ne yaptımsa bilgisizlik, imansızlık ortamında yaptım. Yine de bu işleri yaparken sevecenlikten, merhametten yoksun bir kişi olduğunu gösterdi. Özrün yoktur ey yargı yürüten sen, çünkü aynı şeyleri yapmaktasın. İyi ahlak sahibi olduğunu düşünen kişi kendini başkalarının günahlarını yargılamaya verdikçe içinde kişisel günahlarını daha az görür. Bunun sonucunda kendini gittikçe daha iyi ve doğru sanır. Ne var ki Tanrı başkasına uyguladığı yargıyı ona uygulayacaktır. Pavlos'un ayet 1'den ayet 3'e kadar ele aldığı bu konuları İsa Mesih dağ yamacındaki konuşmasında şöyle vurgular. Yargılamayın ki yargılamayasınız. Çünkü hangi yargıyla yargılarsanız onunla yargılanacaksınız. Hangi ölçüyle ölçerseniz aynı ölçü sizlere de uygulanacaktır. Neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği görmezlikten gelirsin? Ya da kendi gözünde mertek dururken kardeşine nasıl bırak gözünden çöpü çıkarayım dersin? Ey ikiyüzlü, önce kendi gözünden merteği çıkar. O vakit kardeşinin gözünden çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Şimdi Pavlos Tanrı'nın kibar ve kültürlü bir günahkarı nasıl yargılayacağının ilkelerini veriyor. Şimdi ilk büyük ilkeyi görüyoruz ayet 2'de. Bunları yapanlara karşı Tanrı yargılamasının gerçek kapsamında uygulandığını biliyoruz diyor. Bu ayette Yahudi olsun, uluslardan olsun, iyi ahlak sahibi başkalarda kınadığı ama kendisinde görmezlikten geldiği günahların hesabını Tanrı'ya verecektir. Tanrı onları yargılayacaktır. Yargısı gerçekçilikle uygulanacaktır. Hiçbir şey Tanrı'nın gözünden kaçmaz. Her şeyi bildiği için hepimizin yaptıklarını olduğu gibi değerlendirebilir ve adaletle yargılayabilir. Başkalarını yargılayan bunu biliyor ama unutuyor. Yani Tanrı'nın yargısının gerçeğe göre olduğunu biliriz diyor. Günümüzde kilise üyeleri dahil gerçekten uzakta bir dünyada yaşayan birçok insan vardır. Müjdenin gerçeğini duymayı istemezler. Bir sürü dindar insanın kutsal kitabı etüt etmeyi, çalışmayı istiyorum dediğini duyuyorum. Sonra Tanrı sözünü dalıyorlar ve Yuhanna'nın Tanrı'nın yargılarını görmeye başladığında vahiy kitabında bulduğu şeyi buluyorlar. İlk başladığında heyecan vericiydi, ağzında tatlıydı ama o kitabı yediğinde ona hazımsızlık verdi ve karnında acı oldu. Ve günümüzde de kutsal kitabı etüt etmeyi istediklerini söyleyen ama gerçeği istemeyen bir sürü Hristiyan vardır ne yazık ki. Gerçeği duymayı istemezler. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak insanın gerçek durumuna göre yargıladığını biliriz. Bunların kurtuluş ilkeleri değil, yargı ilkeleri olduklarını unutmayın. İnsanın içinde kendisinden daha yüksek bir güç tarafından yargılanacağını bildiren bir bilgi vardır. Tanrı'nın gelmekte olan yargısı, Mesih'te olmayan herkesin ya korktuğu ya da inkar ettiği bir şeydir. Kutsal kitap yargı konusunda çok açıktır. Pavlos, Atinalılara, çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle, bunun güvencesini herkese vermiştir demiştir Habercilerin İşleri 17:31'de. Ve Pavlos'un Felix'le doğruluk, öz denetim ve yargı hakkında konuştuğunu hatırlayacaksınız. Ve bu Felix'i korkutmuştu. Hatta başka bir vaaz duymayı istememişti. Tanrı'nın yargısı insanın yargısına tezat oluşturur. İnsan bütün gerçekleri bilmez ve yargısı kısmi ve ön yargılıdır. Tanrı'nın yargısı bütün ayrıntıları göz önünde bulundurur. Tanrı insanın gerçek durumunu tam olarak ne olduğunu bilir ve onu bunu temel alarak yargılayacaktır. Çocukken üzüm toplardım ve bunu çok iyi yapamazdım. Tarttırmak için bir sebet getirirdim ve onlar sadece getirdiklerimi tartarlardı. Üzümü tartan adam onu nereden ve nasıl topladığımı, kime ait olduğunu sormazdı. Sadece tartardı. Ahlaklı olmakla övünen herkese Tanrı'nın yanıtı, terazide tartıldın ve eksik bulundundur. Bence kültürlü insanın büyük aldanması, bozulmuş birinin yargılanması gerektiği ama kendisi farklı olduğundan kendisinin bundan muaf olacağıdır. İnsanların çoğu Hitler ve Stalin'in yargılanması gerektiğini ama kendilerinin yargılanmayacaklarını düşünürler. Tanrı insanı insanın kendi gözünde olduğu biçimde yargılayacaktır. Tanrı'nın önünde bu şekilde durmayı ister misiniz? Ben istemem doğrusu. Romalılar 2. bölüm 3. ayette Paulus diyor, bunları yapanlara karşı yargı yürüten, öte yandan aynısını kendisi yapan insan, Tanrı yargılamasından kaçıp kurtulacağını mı sanıyorsun? Paulus iyi ahlak sahibine seslenmeye devam eder. Tanrı'nın yargısını gerçekçilikle uygulayacağını bildiği halde nasıl kendini suçlu sayabilirsin? Tanrı'nın başkalarını da yargılayacağı aynı günahları yapıyorsun. Tanrı seni de yargılayacaktır. Sen nasıl kurtulacaksın? Başkalarına karşı yargı yürüterek iyi ahlakı beğendiğini göstermekle Tanrı yargılamasından kaçıp kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Onların yargılanacağı gibi sen de yaptıkların için yargılanacaksın. Tanrı'nın yargılaması tarafsızdır. Başkalarına karşı yargı yürüten, kendi ahlakıyla övünen insan da Tanrı önünde suçlu olduğu kanıtlanmıştır. Bir yorumcu, insan yasalarına karşı gelen kişinin kaçabilmesi için açık olan dört yoldan söz etmiştir. 1- Suçu fark edilmeyebilir. 2- Mahkemenin yargı alanının dışına kaçabilir. 3- Tutuklandıktan sonra teknik bakımdan yasal süreci engelleyebilecek bir açık bulunabilir. 4- Suçlu bulunduktan sonra hapishaneden kaçıp saklanabilir. Tanrısal yargıda bu kaçış yollarının hiçbiri insana açık değildir. Suçlarınız açığa çıkarılacaktır. Tanrı'nın yargı alanının dışına kaçamazsınız. Yasal bakımdan teknik bir açık olmaz. Hapisten hiçbir zaman kaçamayacaksınız. İbranilerin yazarının sorduğu gibi bu kadar büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Asla kurtulamayız. Yok böyle değilse diyor Elçi Paulus 4. ayette Romalılar 2:4'te. Onun iyi yürekliliğinin, katlanışının, sabırının, ululuğunu mu küçümsüyorsun? Tanrı'nın iyi yürekliliğinin seni günahtan dönmeye yönelttiğini bilmezlikten mi geliyorsun? Bugün Tanrı'nın iyiliğinin bizleri onun önünde dizlerimizin üzerine çöktürmesi gerektiğinin bilincine varmalıyız. Ama bunun yerine insanları Tanrı'dan uzaklaştırmaktadır. Davut, kötülerin işlerinin bu kadar iyi gitmesinden rahatsız olmuştu. Tanrı onlara hiçbir şey yapmıyor gibiydi. Davut, Mezmur 23'te, çünkü kötülerin gönencini gördükçe küstahları kıskanıyordum. Ölürken acı çekmezler, bedenleri semizdir. Başkalarının derdini bilmez, onlar gibi çile çekmezler. Göklere karşı ağızlarını açarlar, boş sözleri yeryüzünü dolaşır. Tanrı'nın tapınağına girene kadar. O zaman anladım sonlarının ne olacağını der. Ve bu arada eğer kayıp biriyseniz benim her şeyi elinizden almaya çalışan türde bir vaiz olduğumu düşünmeyin. Eğer Mesih'e güvenmediyseniz ve bütün umudunuz bu hayattaysa dostum, kardeşim, o zaman bu dünyayı bir portakalı emer gibi emin, çünkü öbür dünyada hiçbir şeyiniz olmayacaktır. Eğer böyle yaşamak istiyorsanız buradayken hayatın tadını çıkarın. Yiyin için eğlenin, çünkü yarın öleceksiniz. Dostum, bir kurtarıcıya ihtiyacınız vardır. Hayat sadece bu dünyada yaşamak demek değil. Bundan sonraki sonsuz yaşam vardır. Bu sonsuz yaşamı nereden geçireceksiniz? Cennette mi? Cehennemde mi? Tanrı cennette geçirmenizi istiyor. Evet, Tanrı'nın iyiliğinin sizi ona götürmesi gerekir. Tanrı bu iyiliğini, kayrasını İsa aracılığıyla sundu. Paulus, Tanrı yargılamasının doğrulukla evrene açıklanacağı öfkeli yargılama gününde, katılığına ve günahtan dönmeye yanaşmayan yüreğine yaraşır biçimde kendine karşı öfke biriktiriyorsun sen diyor. Eğer kurtulmadıysanız, yani İsa'da kurtuluş bulmadıysanız, size şunu söylemek istiyorum. Tanrı'nın size karşı iyi davrandığını biliyorsunuz. Tanrı sizi bereketlemiştir. Yeryüzünde yaşayan, hiçbir şeyi olmayan, tam anlamıyla açlıktan ölen bir sürü insan düşünün. Ve siz de kötü bir insan olarak her şeye sahip bir şekilde yaşıyorsunuz. Tanrı'nın sizi yargılamayacağını mı sanıyorsunuz? Kaçacağınızı mı sanıyorsunuz? Dostum, Tanrı'nın iyiliğinin, Tanrı'nın inayetinin ta kendisi sizi tövbeye yöneltmelidir. 6. ayete geldiğimizde ikinci büyük ilkeyi görüyoruz. Tanrı herkese işlerine göre karşılık verecektir diyor. Evet, Romalılar 2:6'da. Herkesi işlerine göre ödüllendirecektir. Yargı ya da ödüllerin ölçütü mutlak adalettir. İnsanların işleri Tanrı'nın önünde, onun kutsal ışığının altında dururlar. Aklı başında olan hiçbir insan bu temel alınarak yargılanmayı istemez. Cornelius iyi bir adamdı ama kayıptı. Katlanış göstererek yararlı işlerle yücelik, onur ve ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam. Sürtüşmecilere, gerçeği dinlemeyip kötülüğe uyanlara öfke ve kızgınlık uygulanacaktır diyor Romalılar 2. bölüm 7. ayette. Bu ikinci ilkenin altında yaşam yolunun söz konusu olmadığını aklımızda tutalım. Bunun yerine yargının temeli yaşam biçimidir. İyi şeyler yapan kişi işlerine göre yargılanacaktır. Yuhanna, tahtın önünde duran büyük küçük bütün ölüleri gördüm. Sonra bazı kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakarak yaptıklarına göre yargılandı diyor Vahiy 20 ayet 12'de. Sonsuz yaşam için çalışmak isteyen adam bunu yapabilir. Yaptıklarına göre yargılanacaktır ama yaptıklarının, şimdi altını çizeyim, hiçbir işe yaramadığı konusunda uyarılmıştır. Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi ateş gölüne atıldı diyor yine Vahiy 20 ayet 15'te. Tekrar söyleyeyim mi? Sonsuz yaşam için çalışmak isteyen adam çaba gösterebilir. İyi işler yapabilir. Ama yaptıklarına göre yargılanacaktır. Yaptıklarının hiçbir işe yaramadığı konusunda Tanrı onları uyarıyor. Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi ateş gölüne atıldı. Peki bu yaşam kitabına nasıl kayıt olacaksınız? İşte bu inayettir. Bakın, Mesih'e kurtarıcınız olarak güvenmek sizin isminizi yaşam kitabına kaydeder. İşte Mesih inancının özü, temeli budur. Mesih'e iman edenin sonsuz hayatı vardır. Onların adları yaşam kitabına yazılıdır. Neden? Çünkü Mesih'e iman etmişlerdir de ondan. Evet kardeşim, Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ettiğinizde sizin adınız da o yaşam kitabına kaydedilir. Sonsuz yaşam çabanın ödülü değildir, iyi işlerin ödülü değildir. Mesih'e güvenenlere verilen bir armağandır. İşte bu inayettir. İnayet ile kurtuluyoruz. Bu Tanrı'nın sana olan inayetidir, sevgisidir, kayrasıdır kardeşim. Yapacağın tek şey İsa Mesih'e iman etmektir. Tabii ki İsa Mesih'e iman ettikten sonra iyi işler için uğraşacaksın, yani iyi işler yapacaksın. Zaten yapmak da, iyi işler yapmak da bizim sorumluluğumuzdur. Doğru işleri yapmak, dürüst işleri yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Ama sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsan İsa Mesih'e iman edeceksin. İsa Mesih'e iman ettiğinde kardeşim, Rabbin sözü diyor ki senin adın da yaşam kitabına yazılacaktır. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz diyor Romalılar 2. bölüm 11. ayette. Bu eski antlaşmanın da önemli bir ilkesiydi. Çünkü Tanrınız Rab, Tanrıların Tanrısı, Rablerin Rabbidir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu güçlü, heybetli Tanrı'dır. Bunu yasanın tekrarı 10. bölüm 17. ayette okuyoruz. Simon Petrus bunu Cornelius'un evine gittiğinde keşfetmişti. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını anlıyorum. Tanrı'nın favorileri yoktur. Şımarttığı kişiler yoktur. Onun önünde bütün insanlar birdir. Adaletin gözü kapalıdır. Bu o kör olduğundan ötürü değil, insanları ipekler ya da paçavralar içerisinde görmemesi içindir. Bütün insanlar adaletin önüne eşit bir şekilde çıkmalıdır. Bir kilisenin üyesi olmak, iyi bir ailesi olmak, iyi bir vatandaş olmak ya da muhafazakar bir inanç bildirisine inanmak Tanrı'nın önünde hiçbir avantaj sağlamaz. Bir kurtarıcınız var mı, yok mu? En önemli şey budur dostum. Kurtarıcınız varsa sizin sonsuz hayatınız var demektir. Bu kadar kesin ve açık. ruhsal yasayı bilmeden günah işleyenlerin tümü ruhsal yasa öneme alınmaksızın mahvolacak. Ruhsal yasa kapsamında günah işleyenlerin tümü de ruhsal yasa yoluyla yargılanacak diyor 12. ayette. Tanrı'nın insanları yargılayacağı başka bir büyük ilke vardır. Bunun bir sonraki ayette nasıl dile getirildiğine dikkat edin. Çünkü Tanrı katında doğru kişiler ruhsal yasanın duyucuları değildir. Tersine doğrulukla donatılanlar ruhsal yasanın uygulayıcılarıdır. Romalılar 2 ayet 13. İman etmeyenlerin Mesih hakkında bir şeyler duymadıkları ve onu kabul etmedikleri için kayıp oldukları söyleniyor. Dostum, kayıp olmalarının nedeni günahkar olmalarıdır. Bu bütün insanlığın durumudur. İnsanlar sahip oldukları ışığa göre kurtulmazlar. Sahip oldukları ışığa göre yargılanırlar. Tanrı katında doğru kişiler yasayı işitenler değildir. Birçok insan eğer sadece dağdaki vaazı onaylarlarsa kurtulmuş olduklarını düşünüyor gibiler. Şimdi 5. önemli ilkeyi görüyoruz 15. ayette. Bu insanlar tutumlarıyla ruhsal yasanın buyurduklarının yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları onlarla birlikte tanıklık eder. Birbiriyle çelişen düşünceleri ise ya onları suçlar ya da savunur. Tanrı imansızları kendi vicdanına göre yargılayabilir ve bunu yapacaktır da. Bazı insanlar putperestlerin Tanrı'nın vahiyine sahip olmadıkları için Tanrı'nın yargısından kurtulacaklarını düşünürler. Ama gerçek, sahip oldukları ışığa göre yaşamadıklarıdır. Tanrı onları bunu temel alarak yargılayacaktır. 16. ayette Tanrı insanların yaşamındaki gizli kapaklı sorunları o gün İsa Mesih aracılığıyla yargılar diyor. Benim sevindirici haberim işte böyledir. Kişinin ruhsal yasaya sahip olup olmaması yargılama konusunda önemli değildir. Tanrı kişinin öz varlığını yansıtan davranışlara göre yargılayacaktır. Ruhsal yasaya sahip olup olmaması ancak Tanrı'nın yargılama yöntemini değiştirir. Yargılamanın sonucunu değiştirmez. Tanrı insanların yaşamlarında başkalarından, belki bazen de kendi kendilerinden sakladıkları şeyleri yargılama gününde ortaya çıkaracaktır. O büyük günde Tanrı bu yargılama işini İsa Mesih aracılığıyla yapacaktır. İsa Mesih'in bildirdiği gibi baba kimseyi yargılamaz. Tüm yargılama işini oğula vermiştir, öyle ki herkes babaya saygı gösterdiği gibi oğula da saygı göstersin. Pavlos, iyi haberi İsa Mesih'ten alıp insanlara duyurduğu haberdir. Pavlos, Atina'da iyi haberi duyururken Tanrı'nın atamış olduğu bir adam aracılığıyla dünyayı adaletle yargılayacağı günü saptadığını oradaki dinleyicilere bildirdi. İyi haberin önemli bir yönü Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla dünyayı adaletle yargılamasıdır. Dostum, senin gizli kapaklı günahların ya bu dönemde İsa Mesih'in kanı aracılığıyla affedilecek, silinecek ya da o gün, o yargı günü onun tarafından yargılanacaktır. Onları İsa Mesih'e açık açık söyleyip onlardan dönersen onlardan kurtulacaksın, arıtılacaksın. Onları gizli tutarsan yargılama gününde onlar açığa vurulunca sen onlar için hüküm giyeceksin. Günahlarından dön ve İsa Mesih aracılığıyla kurtul. Şunu da söylemem gerekir ki günümüzde iyi insanlar olduğumuz için, daha doğrusu öyle olduğumuzu düşündüğümüz, sandığımız için kurtulacağımıza dair sahte bir düşüncemiz vardır. Tanrı iyi işler yapanları da yargılayacaktır. Onları bir adam bir kadına şehvetle bakarsa zinadan suçlu olduğunu söyleyen İsa Mesih aracılığıyla yargılayacaktır. Bu insan yüreğinin gizliliklerine sadece bir tek örnektir. Yüreğinizdeki gizli şeylerin ortaya çıkarılmasını ister misiniz? Söylediğiniz güzel şeylerin değil, aklınıza gelen kirli düşüncelerin gün ışığına çıkarılmasını istiyor musunuz? Bu hepimizi, bizi kurtarması için İsa Mesih'e sığınmak üzere ona koşturmalıdır. Tanrı dindar insanları, özellikle de Yahudileri yargılayacaktır. Çünkü onlara Tanrı sözü vahiy edilmiştir. Gelelim sana, Yahudi adını taşıyana, ruhsal yasaya güvenene, Tanrı'yı bilmekle övünene, ruhsal yasanın ışığında eğitildiğinden onun istemini tanıyana, üstün olanı onaylayana diyor Romalılar 2. bölüm 17 ve 18. ayetlerde. Din bu adam için artık bir koltuk değneği olmaktan çıkmıştı. Onun gururlu ve kendi kendine yeten biri olmasına neden olmuştu. Işık ek bir sorumluluk yaratmıştı. Bu da daha büyük bir suçlanma getiriyordu. Yahudinin diğer uluslardan, kişilere nazaran 10 avantajı vardı. Bunlar bu ayetlerde listelenmektedir. İlk beşi olduğu şeylerdir. Yahudi ismini taşıyor, yasaya dayanıyor, 3 Tanrı'yla övünüyor, 4 Tanrı'nın isteğini biliyor, 5 yasa kendisine öğretilmiş olduğundan en üstün değerleri ayırt etmeyi öğrenmiş. Yahudinin son 5 kişisel ayrıcalığı yaptığı şeylerdir. Bunu 19-20. ayetlerde görüyoruz. Görmeyenlerin yöneticisi olduğuna güvenene, karanlıkta yürüyenlere ışık verene, akılsızların eğitmenine, bilgisizlerin öğretmenine, ruhsal yasada bilgi ve gerçeğin özüne sahip olana diyor. Bu ayetlerde sıralanan 5 nokta şöyle: körlerin yöneticisi olduğuna güven, karanlıkta yürüyenlere ışık veren, akılsızların eğitmeni, 4 bilgisizler, yeni iman edenlerin öğretmeni, 5 yasada bilgi ve gerçeğin özüne say.